Ayrım 8. Devran, Gülseren Mungan. Sayfa 100. Yazın zifir gecesinde. Zayıf bir mum ışığında, içi sıkkın, kendi kendine şimdi gelir diyerek dört dönüyordu evin salonunda. Yaz gecelerinde çoklukla her kuytuya gülümseyen ay bile ortada yoktu bu gece. Tüm dünya karanlığa gömülmüş gibiydi sanki. Bir yandan Allah kahretsin, şu elektrik gelse artık, saatlerdir bir damla ışık yok diye söyleniyor, bir yandan kızının bu zifiri gecede eve nasıl geleceği konusunda kaygılanıyordu. Aslında kızı fazla gecikmezdi. Şu sıralar Körfez'in karşı kıyısındaki kahve evlerinde arkadaşlarıyla vakit öldürüyor, kazanamadığı tiyatro yetenek sınavının üzüntüsünü atmaya çalışıyordu. Gözün gözü görmediği bu gecede onun eve gelmek için tren yolundaki boş arsalardan, dar tenha sokaklardan geçeceği düşüncesi Gönül Hanım'ı ürkütüyordu. Balkona çıkıp içeri giriyor, ne yapacağını bilemez halde dolanıp duruyordu. Çıkıp karşılasam ama ne zaman gelir bilmiyorum ki, umarsız bekleyecekti. Anne, anne, kapıyı aç diye seslenen kızını duydu birden. Oh dedi içinden, balkona çıkıp anahtarını kullan. Nasıl açayım dediği anda aşağıdaki itiş kakışı fark etti. Anne, sana kapıyı aç diyorum diye ısrarla bağıran kızını, tamam geliyorum diye yanıtlayarak hemen içeri girdi. Kibriti buldu, kapıyı hafif aralık bırakarak olabildiğince hızlı inmeye çalıştı merdivenlerden. O indikçe aşağıdaki itiş kakış sesleri yoğunlaşıyor, içini korku kaplıyordu. Merdivenin son basamağına geldiğinde kızının apartman kapısından "Ver şu çantamı it!" diye bağırıp hışımla koşmaya başladığını gördü. Kızının peşinden o da yola fırladı. Ortalık öyle karanlıktı ki yolda yalnızca iki karaltı fark ediliyordu. Gönül Hanım ne yapacağını bilmeyen kızının arkasından gitmeye karar verdi. Bir yandan da "Gözde, geri dön kızım, ona yetişemeyiz." diye sesleniyordu. Gözde ise annesini duymuyor, neredeyse sokağın öbür ucuna varmış olan adama bulunduğu yerden "O çantada hiç para yok, aptal şey!" diye bağırıyordu. Pes etmezdi, kızını tanıyordu. Hırsını alamayan Gözde ani bir atakla adamın arkasından koşmaya başladı. Hırsız önde, Gözde arkada, Gönül Hanım en arkada bir koşudur başlamıştı. Balkonlarda oturan görünmez insanlar neler oluyor acaba? Biri kızın çantasını çaldı galiba gibi yorumlar yapıyor, bir Allah'ın kulu polis çağırmaya kalkışmıyordu. Anne kız koşunun sonunda kendilerini dar, karanlık semt sokaklarından birinde buldular. Hırsız çoktan kaybolmuştu. İkisinin de kolları yana düşmüş, umarsızlık içinde öylece birbirlerine baktılar. Gözde korkmuş görünmüyordu ama son derece kızgındı. "Hadi gel kızım," dedi Gönül Hanım. "Eve dönüp 155'i arayalım. Başka ne yapabiliriz ki?" "Bayan, ben size yardımcı olabilirim." Sesin geldiği yöne baktılar. Apartman kapısını açmaya çalışan ince uzun bir erkek karaltısıydı konuşan. "Ben de emniyet mensubuyum. Nöbetten döndüm. Biraz beklerseniz devriye arabasını arayabilirim. Hemen gelirler, merak etmeyin." "Olur beyefendi. Bekleriz. Teşekkür ederiz." Gerçekten de çok kısa sürede içinde iki sivil polis bulunan bir devriye arabası belirdi önlerinde. İşte tam o anda Gönül Hanım üzerinde ince çiçekli kısa bir gecelik, ayağında şıpıdık ev terlikleriyle sokakta olduğunu farkına vardı. Devriye arabasının acımasız farları altında kendini çırılçıplak hissetti. Hafif sarkmış sütyensiz memelerini gizlemek için kollarını kavuşturup bekledi. Çok utanmıştı. Bir an önce eve gitmek istiyordu. Hatta ışınlansa ne iyi olurdu. Polislerden biri arka kapıyı açıp arabaya oturmalarını istedi. Diğeri kağıt kalem çıkardı. "Adınız, soyadınız?" "Gönül Tuna Boylu." "Sizinki?" "Gözde Yaman." "Aa, soyadlarınız farklı." "Evet memur bey. Ben eşimden ayrıyım, ondan." "Ha," diyen yazıcı polis tepeden tırnağa bir çırpıda süzüverdi Gönül Hanım'ı. "Gözde, olay nasıl oldu? Kısaca anlat bakalım." Gözde, gencin otobüsten onunla birlikte indiğini, eve kadar izleyip apartman kapısında çantasını almaya kalkıştığını anlattı. "Peki onu görsem tanır mısın?" "Bilmiyorum, belki. Zayıftı. Bilemiyorum, çok karanlıktı." "Deneyelim o zaman. Bizimle biraz devriye gezin, bakarsınız buluruz." "Devriye mi?" panikledi Gönül Hanım. "Bir dakika, bizim karakola gitmemiz gerekmez mi? İfade için yani. İfadenizi alıyoruz ya, merak etmeyin." "Ne yani, hırsız şimdi ortalıkta mı geziyor?" "Büyük bir ihtimalle. Genellikle tek kişiyle kalmazlar. Biz ciğerlerini biliriz bunların." "Ya, peki hiç yakalanan oluyor mu?" "Onunki soru sorma değil, devriye gezmeye ayak diremi aslında." "Ne demek hanımefendi, olmaz mı? Ama bu suçun cezası yok gibidir. Polisin alt dudağını sarkıtarak umursamaz bir tavırla söylediği bu cümle gecenin anlamını ortaya koyar gibiydi. Anne, bizim gitmemiz şart mı diye fısıldadı Gözde. Sen tanıyacaksın ya, bu işler böyle yürüyor herhalde. Polislerden sürücü olanı dudağının kıyısına bir gülümseme oturtmuş, yazılanlara bakıyor, bir yandan da göz ucuyla onları süzüyordu. Sonunda dayanamayıp sordu. Demek eşinizden boşandınız, çok da gençsiniz. Zaten gerilmiş olan Gönül Hanım'ın iç sesi o an devreye girdi. Sana ne be adam, sırası mı şimdi bunun, gencim ya da yaşlıyım, işini yapsan, hem bu söylediğin vah vah mı yoksa oh oh mu tam anlayamadım. Bu ses çoğunlukla dışarı çıkar, genellikle de başına iş açardı. Gözünü seveyim Gönül, bu gece düşündüklerini kendine sakla. Yazıcı polis sorulara zaman zaman ara veriyor, belli ki raporunu ya da ona benzer bir şeyi arabada hazırlamaya çalışıyordu. Sürücü polis ise yan oturarak koltuğa kolunu atmış, parmaklarıyla tempo tutuyordu. Eğleniyor gibiydiler. Anne kız kendilerine 100 yıl gibi gelen anların artık bitmesi dileğiyle umarsız bekliyorlardı. Evet, bitti dedi yazıcı polis sonunda. Gülüyordu. İşi bitti diye mi gülüyor acaba? Belki de iki hatuna çıkılacak zifiri gece turunun keyfinden gülüyordur. Ya bu adamlarla nasıl gidilir? Ağızları başka, bakışları başka. Böyle düşünme Gönül. Onlar canımızı, malımızı emanet ettiğimiz insanlar. Şimdi sizinle biraz dolaşalım bayanlar. Olmaz memur bey. Neden olmaz? Soruya bak, hizaya gel. Neden olacak, şu halime bakın. Eve uğrayıp üstümü değiştirmeliyim. Kapıyı da açık bırakmıştım. Eyvah. Siz evi tarif edin, hemen gideriz. Eve geldiler. Gönül Hanım, belki de bulunur bakarsın belli mi olur diye düşüne düşüne dört katı kör köstebek elinde kibritle çıktı. Yaktığı mumun ışığında önce sütyenini bulup taktı. Oh, rahatlamıştı. Çarşı pazarı kullandığı önden düğmeli beyaz noktalı siyah elbisesini aceleyle giydi. Anahtarını aldı. Aşağıya çıktığı hızla indi. Kendini yavaşlatılmış bir film karesinde gibi hissediyordu. Ortalık her ne kadar kör karanlıksa da sürücü polis biraz önce geceliği içinde büzüşmüş sıkıntılı kadınla şimdi hızlı ve emin adımlarla kendilerine yaklaşan kadın arasındaki farkı anlamış anlamış baktı ona. Arabayı çalıştırarak haydi gidelim dedi. İkizi vatandaş dörtlü devriye ekibi Karşıyaka yazının zifiri bir gecesinde Kapkaççı avına çıktılar. Önce sizi Gümüşpala'ya götürelim dedi yazıcı polis gülerek. Bakarsınız orada rastlarız. Ne dersiniz? Ne mi deriz? Ne bilelim? Ne deriz? Sempatik olmaya çalışmayın memur bey. Hiç havamızda değiliz diyesi geldi Gönül Hanım'ın. Demedi, kızının elini sıktı yalnızca. Yokuş yukarı yolda Gözde önce kenar köşelere bakıyor, sonra arkasını yokluyor, daha sonra dönüp iri yeşil gözlerini ileriye dikiyordu. Bu haliyle avından vazgeçmek istemeyen bir atmacayı andırıyordu. O her zaman kızının direngenliğine, başarma azmine hayran olmuştu. Bu gece onun başka bir yönünü gözlemleme fırsatını yakalamıştı. Kızı korkmuyordu da. İkisi aradıklarını bulma umuduyla karanlığa dalmışken devriye arabası da yokuşu sessizce yutuyordu. Aniden kulaklarının dibinde bir kahkaha patladı. Ha ha hay, eminim Gümüşbalayı böyle bir gecede görmemiştiniz. Hiç bu kadar heyecanlı bir gece yaşamamıştınız. Ha ha hay. Ya ne demezsin, biz zaten elektrik kesilse, eşyamız çalınsa da Gümüşbala yokuşlarında şöyle bir dolaşsak diye dilek ağacını bez bağlamıştık. De işte bunu Gönül, hayır deme, ya sabır de. Hem belki de sizi sakinleştirmek için böyle yapıyorlar. Anne ne diyor bu adam ya? Boş ver, aldırma, aklınca bizimle şakalaşıyor. Biz şaka kaldıracak halde miyiz anne ya? Onların bunu anlayacağını sanmıyorum. Polisi yanıtlamadılar. Gece gerçekten koyu bir karanlıktaydı. Çok korkunç ve gizemliydi. Devriye arabası biraz daha gittikten sonra uygun bir yer bulup Karşıyaka'ya doğru yön değiştirdi. Biraz da Alaybey'deki parkı dolaşalım. Allah'ım, bu yeni bulunmuş bir çeşit işkence olmalı. Siz hiç korkmayın, onu buluruz. Oho, mezara girseler kemiklerinden tanırız biz onları. Söylenenlere inanmakta zorlanıyordu ana kız. Bu gece bitse de evlerine gitselerdi. Bakarsınız parkta dolaşıyordur. Gözde, bakarsın rastlarız senin hırsıza ha. Gözde polis yerine annesiyle konuşmayı yeğledi. Elime bir geçirsem o herifi var ya, dedi dudağını ısırarak. Hiç sanmam bulunacağını kızım. Çantamı bulsam bana yeter. Parka varmışlardı. Parkın beton yolunda seyreden devriye arabası bir anda genç kızın bağırtısıyla sarsıldı. Durun durun, oydu. Yanımızdan geçen oydu. Emin misin, dedi sürücü polis. Evet, hissediyorum, oydu. Gözde arabanın arka camına yapışmıştı. Devriye arabasını fark edip adımlarını hızlandıran orta boylu siyahlı genci daha iyi görmeye çalışıyor. Bu o, bu o diye bağırıyordu. Araba çoktan genci izleyecek şekilde geri dönmüştü bile. Genç tanındığını anlayınca yoldan ayrılıp ağaçların arasında kaybolmaya çalıştı. Beton alanda durdurduğu arabadan fırlayan sürücü polis birkaç adımda onu yakalamıştı bile. Sürücü polis bayağı iri yarıymış diye düşündü Gönül Hanım. Mucize gibi bir şeydi bu. Rahatlamışlardı. Üzeri aranan gencin gömlek cebinde Walkman buldular. Gözde, bu senin mi? Evet, bu benim Walkman'im. Çantam nerede acaba? Öğreniriz. Hadi arabaya bin. Karakola gidiyoruz. Yazıcı polis. Bulduk senin hırsızı Gözde. Gördün mü? Ama bravo sana doğrusu. Nasıl da tanıdın der demez, elleri arkada, arabaya bindirilecekken nasılsa iri yarı sürücü polisin kıskacından kurtulan genç bir ok gibi fırlayıp koşmaya başladı. Dona kaldılar. Erken sevinmişlerdi. Hırsız önde, sürücü polis arkada bir kovalamaca başladı. Kısa sürede karanlık sokaklardan birinde kayboldular. Geride kalan üçlü öylece duruyordu. Yazıcı polis sinirden olsa gerek sırıtıyordu yine. Ya da onlara öyle geliyordu. Bir de gördünüz mü nasıl da kaçtı elimizden diye hayıflanarak sormaz mı? El insaf. Bu bizimle paylaşılacak şey mi yani? Gördük, kör müyüz? Keşke görmeseydik derken içi Gönül Hanım'ın, dışı gördük memur bey ama gördüğümüze inanamadık. Sizin kelepçeniz yok mu? Diye konuştu. Olmaz mı? Var tabii. Devriyeye çıkarken pantolonumu değiştireyim dedim. Bu kotu giydim. Kelepçeler diğer pantolonda kalmış. Ya. Ya. Vah vah. Unuttunuz demek. Eh insanlık hali dedi Gönül Hanım. Alaycı bir tavırla artık dayanamayıp. Yahu be adam. Gecenin bir vakti devriyeye çıkıyorsun. Nerede it, uğursuz katil varsa bu saatlerde cirit atıyor. Sen ise kelepçeni pantolonunda unutuyorsun. Haydi sana inandık. Ya diğer arkadaşın neden kelepçesi yok? Olsa takardı. Hırsızımız da kaçırmadı değil mi ya? Bu içimdeki ses az kaldı dışarı çıkacak diye düşünüyordu Gönül Hanım artık. O hiç bu kadar susmamıştı. Kapkaççı gencin arkasından giden polis hala görünürde yoktu. Umarsız bekleyeceklerdi. Bari çevreyi araştıralım seninle Gözde. Burada karıştırdıysa çantanı çalıların arasına atmış olabilir. Bakarsın buluruz. Siz arabanın yanında kalın hanımefendi. Biz bir bakıp gelelim. Çok uzaklaşmayın. Ben korkarım. Yok korkmayın. Buralarda oluruz. Gönül Hanım, zaten korkmuyorum. Karanlıkta kızımı görememekten korkuyorum diye düşünerek bir süre onları izledi. Eli arabanın arka kapısında öylece kala kalmıştı. Ne romantik bir gece bu böyle. Kapkaranlık bir park, eski bir polis arabası ve sen diye kendiyle dalga geçerken onu gördü. İşte geliyordu Bay Heybetli. Kolları iki yana sarkmış, gittikçe yaklaşıyordu. Geldi ve dedi ki, ah ah, gördünüz mü Gönül Hanım, nasıl da kaçtı elimizden, tazı gibi koştu vallahi. Neredeyse takdir edeceksin kaçanı, pes doğrusu derken içi, ya zahmet oldu, o kadar yolu koştunuz, yakalayamadınız da, dedi dışı. Doğru, yakalayamadım ne yazık ki, diğerleri nerede? Yakındalar, şimdi gelirler. Anne, yok, bulamadık, bütün çöp kutularında aradık. Walkman'ini bulduk ya kızım. Artık gitsek iyi olur. Saat sabahın 3'ü oldu. Sizi eve bırakalım değil mi? Ya nereye bırakacaktınız? Tabii ki eve bırakın, lütfen. Gönül Hanım'ın sesindeki sertliği sezen sürücü polis, sizin moraliniz bozuldu. Yarın arar hatırınızı sorarım dedi usulca. Adam aklınca yarına da yatırımını yapmıştı. Eve geldiklerinde ışıklar yanıyordu artık. Gönül Hanım arabadan indi, polislere baktı. Çok kızgındı. Hayal kırıklığına uğramıştı. Düşündüğünü söylemeden edemeyecekti doğrusu. Beyler, dedi. İyi ki bu genç yalnızca bir kapkaççıydı. Neden Gönül Hanım? Çünkü elinizden kaçan bir ırz düşmanı, bir katil ya da çok daha kötüsü olabilirdi. Tanrı'ya şükürler olsun ki değilmiş. Yanıtlamalarını beklemeden döndü, çoktan uzaklaşmış olan kızına yetişti. Ay ortaya çıkmış gülümsüyordu. Uyan Seher. Hamit başını ellerinin arasına almış oturuyor. Esmer yüzü daha da kararmış. Beti atmış, benzi solmuş, gözleri dalgın. Duvara dayadığı sırtı yay gibi gerili. O ise fırlamaya hazır bir ok. Parmaklarının poşusunu çekiştirdiğinin farkında değil. Hiçbir şeyin farkında değil. Yer döşeğinde acıdan kıvranan karısı dışında. Burnundan soluyor, dizini dövüyor, içinden söyleniyor. Göz pınarlarında oyalanan yaşını siliyor kimseler görmeden. Kahrediyor geçmişine, geleceğine, döne döne başı dönesi dünyanın. Kar adam boyu dışarıda. Şaşılası değil elbet bu mevsimde karın adam boyu oluşu. Lakin şaşılası olan bu devirde hala mahsur kalmaları bin yıllık çaresizlikte. Eğer götüremezlerse gül kokulusu ölecek, eli mahkum. Hiçbir şey değişmeyecek böylece. Ayşe de ölmüştü, Fatma da, Zahide de ölmüştü. Gule de. Bir de Seher ölse ne olurdu? Kimin evinden ne eksilirdi? Bunu düşünmek bile yetiyor delirtmeye Hamit'i. Kapıya koşuyor, dışarı çıkıyor, küreyi kapıp yeniden kürüyor evin önünü. Kar yağma artık, tipi dur. Açıl Allah'ın cezası yol. Kapanma, açıl. Karın değil ki kusur, tipinin hiç değil. Kar karlığını yapacak, tipi tipiliğini. Kusur, karın tipinin memleketinde olup da yardımsız, yolsuz, sahipsiz, çaresiz bırakılmakta. Habire kürüyor evin önünü Hamit. Bir arpa boyu yol gidemeden kapanıyor alın terinin aktığı toprak. İçerideki dişil bağırtı, dışarıdaki eril güçsüzlüğün aynası. Hamit yorgun, bezgin. Hırsla tuttuğu küreği kerpiçten evin duvarına dayayıp karısının iniltilerinde kayboluyor bir zaman. Katırlar hazır, yedekleri de bağlamışlar kıza. Ancak yola çıkmak ne mümkün. Durup susup bağırıyor Seher. Ebe kadın içeri giren Hamit'e bakmaya çekiniyor sanki. Arada bir göz atıyor ona. Gitsek artık bakışıyla o kadar. Hamit kapıya yönelerek katırları bekleyen kardeşi Süphan'a sesleniyor. Geliyor Süphan. Ağabey diyor. Ne yapacağız? Tipinin duracağı yok. İran'a mal götüren katırlarımız kara tipiye alışkındır. Lakin kadınlar dayanamaz. Hele Seher yengem. Bir çıkmaz sokaktayız ki Allah yardımcımız olsun. Ben derim ki şehre gitsem, doktor bulup getirsem. Kardeşinin sözünü kesiyor Hamit. Sen delirdin herhalde diyor. Bu karda kıyamette yalnız olmaz. Donarsın, gider dönemezsin. Kurda kuşa yem mi olmak istiyorsun? Seyfullah da burada olsaydı tamamdı. Ama yalnız olmaz. Hem doktorun geleceğini malum. Seher'in çığlıkları tüm köyü sarıyor. Ne canhıraş çığlıklar. Çocuğu olan her kadının bildiği çığlıklar. Zühre ananın onu sakinleştirmeye çalıştığı sözleri dinliyorlar Hamit'le Süphan. Tamam güzel kızım, bilirim canın yanar ama hep çektik bunları. Ben seni doğurtacağım Allah'ın izniyle, meraklanma. Dediklerine kendi de inanmayan Zühre ana onlara dönüp Seher'in duymayacağı bir sesle. Oğlum çok oyalanmaya gelmez, ona bir doktor gerek. Bu benim yapacağım şey değil diyor ağlamaklı. Vay anam, bir doktorumuz yoktur be. Haydi burada doktor ne arasın? Doktora gidecek durumumuz da yoktur. Telefonlar da çekmiyor ki bu havada. Ah bir köpek kadar etmeyiz bu memlekette. Ne eder, nasıl gideriz? Kar kapatır yetmez. Kurtlar bekler yolumuzu. Birazdan akşam da çöker adam akıllı. Of, of. Hamit, Hamit yetiş, kurtar beni, kurtar. Diz çöküyor Hamit karısının yatak başucuna. Nasıl kurtarayım seni gül kokulu karım benim? Canını verir Hamit sana ama bileceği iş değildir bu diyor başını okşayarak, ellerini yüzüne kapatıp dua ediyor. Rabbim yardım et bize. Ellerini yüzünden çeker çekmez gözü pencereye takılıyor. Dışarıdaki esmerlikte kar taneleri yok. Durmuş, tipi durmuş. Rabbim duydun sesimi diyor sevinçle içinden. Koşup dışarı çıkmış kardeşine sesleniyor yeniden. Süphan, haydi hazırla kıza, yola çıkma vakti geldi. Rabbim duydu dualarımı. Çocuk gibi seviniyor Hamit. Ağrıdan baygın düşmüş karısının güzel yüzünü, terden sırılsıklam saçlarını okşarken, biz Süphan'la sağ salim götürürüz Seher'imi inşallah diyor Zühre anaya. Haydi, seni de eve bırakalım geçerken. Yok oğlum, eve gitmek olur mu? Yolda doğurmaya kalkarsa siz iki adam ne yaparsınız? Olmaz, ben de geleceğim. Kimlerle gittim ben bilmez misin? Bırakmam Seher kızımı. Hem ilk doğumu bu. 60'lı yaşların başındaki bu fedakar kadını sevmeyen yok bu köyde. Herkese her şeye koşturur, yapar eder, hiç üşenmez. Dur durak nedir bilmez. Hastalara yetişir, ebelik yapar, çocuk bakar. Bulgura, şehriyeye, salçaya yardıma koşar. Adı üstünde ana işte. Hamit'in içi hiç rahat değil. Bu havada iki kadınla 100 kadar kilometre gitmek çok zor, çok. Süphan var ama o ne yapsın? Dağdan inecekler, kolay mı? Kurtlar da yol gözler şimdi. Bir de çığ belası var. Yine de gidecekler. Seher'i kızağa yatırıp karnına dokunmadan belinden bağlıyorlar kaymasın diye. Üstünü keçi kılından battaniyelerle sıkıca örtüyorlar. Zühre ana kızağın arkasına oturmuş. gidelim demelerini bekliyor. Akşam iyice çökmüş artık köyün üstüne. Kimse başını bile uzatamıyor dışarı. Evlerin bacasından süzülen duman alacakaranlığa karışıp gidiyor. Her şey tamam mı Süphan? Unuttuğumuz bir şey yoktur inşallah. Yedek battaniye aldık mı? Vallahi aklım başımda değildir kardeş. Sen meraklanma ağabey. Her şey tamamdır. Bu yollara az mı gittik geldik? Haydi gidelim. Seher ayılınca zor olacak bize. Yola koyuluyorlar. Öyle bir ayaz var ki soluklarının buharı bile donabilir. Seher'in acıdan gerilmiş yüzü şimdi ortaya çıkan dolunayın aydınlattığı kardan daha beyaz görünüyor. Ayın aydınlığı iyi gelecek onlara. Yol iz bulmak karanlıkta pek kolay değil zira. Katırlar yolu bilir gibi koşuyor, kızaksa üzerindeki yükten kurtulmak ister gibi. Süphan önde, Hamit arkada, kurtları kollayarak eşlik ediyorlar onlara. Seher'in iniltileri başlıyor yeniden. Gözlerini açıp gökyüzünü görünce, ''Ne oluyor Hamit, nereye gidiyoruz?'' diyerek sesleniyor kocasına. Kızığın arkasında Hamit duymuyor. Bu kez Zühre ana sesleniyor ona. ''Hamit oğlum, dursak biraz da ben bakıversem Seher'e. Doğum bu, ne olacağı belli olmaz.'' Duruyorlar. Süphan elindeki el fenerini tutuyor onlara doğru. Seher azdan yavaştan başlıyor çığlıklarına. Hamit kurtar beni. Ağabey burada eğleşeceksek ben ateş yakayım. Hem biraz kar eritiriz, lazım olur bacım için. Hem de kurtlar yanaşmaz. Ne dersin? Doğru dersin kardeşim. Ben birkaç parça dal bulayım. Yaştırlar ama yapmadığımız şey değil. Çıramız var. Tutuştururuz evvelallah. 4 kişilik kafile, iyice yaklaşan ulumaların eşliğinde, doğum sancısı çığlıklarının arasında insan olmanın gereğini yapmaya çalışıyor. Bir kadın çatlarcasına bağırırken, diğeri sık dişini, her şey yolunda diye yalan söylerken, bir eş kötü sonu çaresiz beklerken, bir kardeş olanları seyretmekten başka bir şey yapamazken, dağlar, dağların karı, dolunay, dolunayın şavkı, ateş, ateşin alazı neylesin? Olmuyor evlat diyor. Elleri kan, gözleri yaş içinde Zühre ana. Yola koyulacaklar, başka çare yok. Kurtlar yakın, kar yoğun, yol uzun, ay durgun. Silahlarını kontrol ediyorlar Süphanlı Hamit. Allah vere de kurtlar saldırmadan bitirseler bu yolculuğu. Sağ salim ulaştırsalar Seher'i şehre. Yoksa silah sesi çığ koparabilir dağlardan. Kara bata çıka zorla ilerliyorlar. Yokuş aşağı, daha hızlıydılar. Böyle giderse çocuğunu doğuramayacak Seher, bebesini emziremeyecek, kız ise gelin, oğlan ise damat edemeyecek yavrusunu. Bu düşüncelerle ölecek Hamit, ölmezse delirecek. Ne kadar yolumuz kaldı ağabey diye soruyor Süphan. Yolu yarılamışızdır sanırım, aşağıdaki karakola varsak jandarma bize yardım eder, bir varabilsek. Hamit, durun oğlum, Seher'e bir bakayım. Uzuyor bu bekleyiş, kar yavaştan başlıyor yağmaya. Yeniden ateş yakıyor iki kardeş. 3-5 kurdun gözleri parlıyor yakınlarda. Homurtular arasında aniden yırtıyor geceyi Seher'in avazı. Bir avaz da bebekten geliyor. Sarıyor, sarmalıyor onu gereğince Zühre ana. Donmasın çocuk. Ancak yüzü gülmüyor oğlun oldu derken Hamide. Bir tane daha var diyor yalnızca. Ters dönmüş. Yetiştiremezsek ya kanamadan kaybederiz sunamı ya da zehirden. Sevinemiyor Hamit. Süphan kederli, elinden bir şey gelmiyor. Çocuğu Zühre ananın kucağına veriyorlar. Seher kan gölünde inliyor. Korkma Seher'im, az kaldı. Sen edebilirsen uyu biraz. Çok yoruldun. Bebemiz oldu bak, diğeri de doğacak. Korkma sen, uyu emim. Hamit karısını sakinleştirdikten sonra kurtları ürkütmek için havaya birkaç el ateş açıyor. Çığ da gelecekse gelsin. Yedek katırlara biniyorlar Süphan'la. Kızak hızla akıyor karda. Karakoldakiler seferber oluyor onlar için. Komutan bir çipe bindirip şehirdeki hastaneye gönderiyor onları, yanlarına birkaç da er vererek. Hastanedekiler haber verildiği için kapıda bekliyorlar onları. Buz gibi bebeği, Zühre anayı acile, Seher'i ameliyathaneye alıyorlar. Hamit'le Süphan duvar dibine çöküyorlar. Koltuklara oturmak gelmiyor işlerinden. Yüzlerine yansımış çaresizlikleriyle bekliyorlar. Doktor çıkıp geliyor. Ne yazık ki anneyi kurtaramadık. Çok kan kaybetmiş. Kız bebeği de kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Üzgünüm diyor, gözleri dolu. Eşinizi görmek isterseniz. Bitiremeden sözünü doktor fırlıyor Hamit. Gül kokulusunu görmek için son kez. İçindeki acının tarifi yok. Ağlıyor tutarken onun narin ellerini, saçlarını okşarken hıçkırıyor. İçi parçalanıyor yüzüne dokunduğunda. Başını sessiz gözyaşlarıyla ıslattığı soluksuz göğsünü gömüyor karısının. Sana uyu dedimse böyle uyu demedim Seher'im. Dinlenesin istedim. Uyan gül kokulum. Uyan karım. Kızımızı aldığın yanına. Ya biz oğlumla ne olacağız? Ne yaparız sensiz? Onca yola, soğuğa, acıya, ağrıya dayandın da güzel karım. Yakıştı mı sana böyle uyumak? Öpüyor alnından karısını ve artık dayanamayıp uyan Seher diye inletiyor yeri göğü. Ne var ki uyanmıyor Seher. 8. ayrımın sonu sayfa 113.